İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Efendim ben Deniz Vahit Göktaş, her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah bu iklimi yaşıyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip etsin, en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Ramazan ayı, oruç ayı, aynı zamanda Kur'an ayı ve işte nefsin tezkiyesiyle alakalı bir yönü var. Ramazan, oruç ve Kur'an nedir? Bunlar üzerinden insanla bugün konuşalım istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Yani Ramazan ayını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Orucun manevi etkileri nelerdir? Ve Kur'an'la olan irtibatı nedir? Buyurun Sayın Hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim, Ramazan ayının manevi yönü çok büyük ve önemli aynı zamanda. Çünkü Hazreti İnsan, insan-ı kamil inşa olurken bu ibadetler insanda bazı müsbet özellikleri geliştiriyor.
Evet.
Allah bir ibadeti koyduysa, bir ibadeti bize farz kıldıysa, yapın diyorsa, onda mutlaka bizim için ya bireysel ya toplumsal veyahut da bireysel ve toplumsal kontum faydası vardır. Mutlaka. Aslında aç kalmak, efendime söyleyeyim, bizim depremimizdir. Bir boşluğa düşüştür. Adetlerimizi değiştirmek, yiyoruz, yemez hale geliyoruz. Bu bize sabrı ortaya çıkarıyor.
Evet.
İnnallâhe ma'assâbirîn. Allah sabreden kulunun yanındadır. Sebebi sabretmek, katlanmak ve acı çekmekle alakalı bir kavram. Ben acı çeken insanların yanındayım. Ey kulum, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi sen hasta olur musun? Yok, olmam. Peki nasıl? Hasta olan kişi inliyordu, acı çekiyordu. Acı olan ve hastalıktan inleyenin ben yanındayım.
Evet.
Eğer gelip onu ziyaret edip, halini hatırını sorup, onu biraz rahatlasaydın, o rahatlayınca ben de rahatlardım. Niye gelip beni ziyaret etmedin? Niye beni rahatlatmadın? Bu hastaya örnek veriyor. Ben fakire örnek veriyor. Ben açtım. Beni niye doyurmadın? Ya Rabbi sen Allah'sın. Sen her şeyin noksanlıktan münezzehsin. Sen aç kalır mısın ya Rabbi? Yok, hayır kalmam. E peki, ey kulum, falanca yerde fakirler vardı. Ekmek yemek bulamıyorlardı. Açlıklarından karınları ağrıyordu. Acı çekiyorlardı. Taş bağlıyorlardı karınlarına. Onlar acı çekerken acı çekenlerin ben yanındaydım. Eğer onlara gelip iki lokma ekmek verseydin, onlara bir şeyler sunsaydın, bir şeyler takdim edip onların o rahatsızlıklarını şayet giderseydin rahatlardı. Onlar rahatlayınca ben de rahatlardım.
Evet.
Sen onların yanına gelmeyince ve benim yanıma gelmemiş gibi oldun. Onlar rahatlamayınca ben de rahatlatmış olmadım. Ben üzüntülerin, kalbi kırıkların, üzülenlerin, acı çekenlerin, ızdırap çekerlerin, hastalıkların, matemlerin olduğu yerde varım ben diyor Allah. Sevinçlerin, mutlulukların olduğu yerde değil. Acıların olduğu yerde olan bir Allah.
Yani dertlinin yanında Cenab-ı.
Dertlinin yanında.
Acı çekenin yanında.
Bunun sebebi de şu vahiyciğim.
Yetimin yanında.
Allah-u Teala Hazretlerinin şu 99 tane isim var. Allah ismi en yüce isim. Tamam. O yukarıda duruyor. Ondan sonra gelen 98 tane isim. en dominant isim Rahman ismi.
Rahman.
Ve Rahim ismi.
Evet.
Önce Rahman, ondan sonra Rahim ismi. Vesiat rahmeti ala gadabi ayet-i kerimesine göre benim gazabım rahmetimi geçmiş. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir.
Evet.
Yani rahmet dominant bir Allah. Yani Allah'a bakınca önce ben bir rahmeti görmeliyim. İnanan bir mümine baktığım zaman da onda merhamet görmeliyim. Merhamet baktığım zaman merhamet demeliyim. Önce merhamet gözükecek. Merhamet var, iman var. Merhamet var, orada Allah da var demektir. Onun için her müminin merhamet konusunda, acımak konusunda kendisini çok iyi yetiştirmesi lazım. Çok merhametli olmanız gerekiyor.
Merhamet eğitimi almak lazım belki.
Akşam yemeği yerken, ya Rabbi bunu fakirler bunu bulamıyor. Ve ben bunu yiyorum. Onların hali nasıl diye, en azından bunun kırıklığı içerisinde yiyip, boynumuz bükük olarak hak etmediğimiz bir şeyi yiyormuşuz edasıyla yemek, sanki o nimetin şükrünü eda etmek gibi geliyor bana.
Evet, iftarları paylaşmak gerekiyor.
Paylaşmak yani,
evet.
Komşusu aç iken yatan, tok yatan bizden değildir.
Evet.
Bu kültürel açlık da olabilir. Osman hocamıza Azerbaycan Şekim Müftüsü Zelim Efendi geldi. Biz açız, siz tok yatıyorsunuz dedi. Osman hocamız dedi ki nasıl, izah edin efendim dedi. Selim Efendi izah etti, dedi ki efendim biz komünist bir ülkede, komünist bir ülkenin, Rusya'nın etkisi altında tam 70 sene yaşadık. Ne din kaldı, ne iman kaldı.
Evet.
1917, 1992, 93 neredeyse 70 seneye yakın. Siz ise iman bakımından, bilgi bakımından, din bakımından daha güçlüsünüz. Biz din fakiriyiz. İman fakiriyiz. İslam ve bilgi fakiriyiz. Lütfen bize biraz iman getirin. Bize biraz İslam getirin.
Din eğitim getirin.
Bize bilgi getirin.
Evet.
Osman hocamız hemen dedi ki oraya o zaman bir İmmet Okulu, bir İlahiyat Fakültesi açalım.
Kur'an
Türkiye'deki
kursu
gibi.
Açalım.
Kur'an kursu açalım. Orada işte dini dersler verirsin. Ve ilk dini eğitim müesseseleri bu şekilde Şekim Müftüsü Selim Efendi'nin ricası üzerine Şeki'de başladı. Rahmetli Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'nin dünyaya geldiği şehir.
Evet.
Şeki şehri. Orada doğmuş mübarek zat. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Allah şefaatlerinden ayrı
eylesin. Amin. Yani muhtaçlık deyince sadece ekmeğe muhtaç değil.
Maddi ihtiyaç değil.
Bilgiye yani. De ihtiyaç. Bilgiye evet. İhtiyaç daha şiddetli.
Maneviyata ihtiyaç.
Tabii. Maneviyat sonsuz doymak bilmiyor. Ama madde, mide, iki kapı yemek yiyorsun, doyuyorsun. Ama bilgi, okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun, doymak bilmiyor insan.
Evet.
Yani bunu yaşıyoruz. Akademisyen olarak kütüphanemizde 10 bin fazla, 15 bin tane kitap var. Ona o kitaba biraz bakıyorum, o kitaba bakıyorum, o kitaba bakıyorum falan filan. Ama doymuyoruz. Hala bilmediğimiz şeyler çıkıyor, geliyor.
Evet.
Neyse. Burada işte Ramazan ayı, sabır ayı, insanda sabır eğitiminin gerçekleştiği bir ay. Sabır eğitimi yaparken burada şu var. Şimdi ben sabrediyorum değil mi?
Evet.
Sabır lazımi bir şey. Ama bir yandan da müteaddi, geçişli. Dışarıdan bir acı verecek bir şey geliyor, ona sabrediyorum.
Evet.
Yani dışarıdan bir etki var veya dışarı bir etki var. Ya etkileniyorsun ya etkiliyorsun.
Evet, etki ve
sabır
etkileme.
Bunun sonucu, şimdi burada benim midemin aç olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum.
Evet.
Ve yemek yemiyorum. Ve bir acı çekiyorum. Ve bunu kimseye söylemiyorum. Oruçluyken söylememek lazım. Şikayetlenmemek lazım.
Şikayetlenmemek lazım.
Yani kendim denetliyorum. Bu ne demektir? Otokontrol anlamına gelmiyor mu bu?
Kesinlikle. Evet.
Bugün modern insan otokontrolden mahrum. Evet. Her istediğini yap. Lese passe, lese fer. Geç, bırak, yapsınlar. Bırak, geçsinler. Bırak, yapsınlar. Kapitalizm, vahşi kapitalizmin ilk cümleleri bunlar biliyorsunuz.
Evet, arzuların peşinde koşan insan yani.
Ve nefsini ezdir olan insan. Bir kendini kontrol altına alıyorsun. Ya ben şu anda hangi koordinatlarda bulunuyorum? GPS'te bulunduğum yer neresi? Gideceğim istikamet nere? Arkadan bıraktığım yer neresiydi? Sağım neresi? Solum neresi? Benim adresim neresi?
Evet.
Bunları bir insan bildiği zaman konumunu
adresini,
koordinatlarını bildiği zaman otokontrol sahibi demektir.
Evet.
Yani gittiğin yer iyi veya kötü, iyi olduğunu bilerek gidiyorsun, kötü olduğunu da bilerek gidiyorsun, bilinçlisin. Ama adresini bilmiyorsan bilinç yok. Kendini bilmek yok. Kendini bilmek olmadığı yerde, kendini bilmenin olmadığı yerde otokontrol de yok.
Evet.
Hayvanlarda otokontrol yoktur biliyorsunuz.
Evet.
Otokontrol mekanizması bizi insan yapan bir mekanizmadır. Sabır. Şurada yem koyuyorsun, inek burada, engel olamıyorsun. Mutlaka gidecek, o yemi yiyecek. Sayın inek, yemeseniz olur mu desen, yiyecek.
Evet.
Hayvanlar sabır bilmez. Hırçınlaşır.
Hırçınlaşır.
İnsan da sabredeceği konular çoğaldığı zaman, sabredeceği konular arttığı zaman, insanda da aynı şekilde hırçınlaşma olur ve o yönüyle de biraz yüzleşmesi lazım insanın.
Evet.
Yani kendisini, yani sınırlarını tanıması lazım. Kamil insan da sınırlarını bilen, haddini bilen, kendini bilen, men arafe nefsehu, sırrına eren insan değil mi? Ondan evet. Sonra fakat arafe rabbehu gelecek.
O zaman Rabbini tanıyor.
İşte bu Ramazan ayının bize sağladığı en büyük hayat destek mekanizması, sabır mekanizmasının bizde gelişmesine yol açıyor.
Evet, sabır eğitimi yani.
Sabır mekanizması var bizde. Var, makine olarak var. Nasıl kullanacağız onu? Diyor ki mesela Peygamberimiz, size birisi çattığı zaman, birisi size kızdığı zaman, birisi size hakaret ettiği zaman, inni saimun, inni saimun, inni saimun. Yani oruçluyum. Oruçluyum, oruçluyum.
Yani
kavgaya oruçluyum. Seni kavga edecek cümle kullandın. Küfürlü ve hakaret cümleleri kullandın. Ben karşılık vermemek suretiyle
kavgayla karşılık verme yani.
Kendimi kontrol altında tutuyorum. Yani en nisan ben kendimi kontrol altında tutuyorum. Kavga etmem demektir. Bu eğitim Ramazan'ın dışına çıktığı zaman, Ramazan'ın dışında da insan kendini kontrol eder hale geldiği zaman o toplumda huzur olmaz mı?
Olur.
Bak, bireysel bir ibadetin topluma yansıması değil mi bu?
Sosyolojik yönü yani.
Ya bunları düşünmek lazım.
Evet.
Ya sabır bakıyorsunuz yani toplum olarak başımıza bir bela geliyor. Deprem yaşıyoruz. Zavallı kardeşlerimiz öldüler, şehit oldular.
Allah rahmet eylesin.
Üzüldük. İşte Anadolu insanı yardıma koşmaya çalıştı, yaraları sarmaya çalıştı, Kızılay'a koştu. İşte AFAD bilmem ne vesaire.
Evet, Allah hepsinden razı olsun.
Pek çok sivil toplum örgütleri
toplum
koşuştular.
Tek yürek oldu yani.
Yani üzülecek yerde toplum üzülebilmek o toplumun sağlıklı olduğunu gösterir.
Evet, elhamdülillah.
Demek ki oruç ibadeti sağlık getiriyor. Yani bize toplumsal barışı getiriyor. Kriminolojik çalışmalara göre işte polislerde kayıtlar var. Mahkemelerde kayıtlar var. Savcılıklarda kayıtlar var. Emniyette kayıtlar var. Hangi suçlar işleniyor? Hangi mahkemelerde hangi davalar görülüyor? Ramazan ayı geldiğinde suçlar otomatikman azalıyor.
Azalıyor.
Kriminoloji raporları bunu gösteriyor.
Evet, orucun faydası yani.
%40, %35 oranında toplumda işlenen suçlarda azalma oluyor. Polisiye vakalar azalıyor. Mahkemeler daha çalışıyor. Ve huzur daha çok oluyor. Ve insan, anlıyoruz ki insanımız orucu içselleştiriyor. Yani oruçluyken kavga etmiyor.
Evet.
Oruçluyken dedikodu yapmıyor. Efendim, oruçluyken işte kendi nefsine hakim oluyor. Sabır mekanizmasını harekete geçiriyor. Sabırda kemale eriyor. Sabrını olgunlaştırıyor. İşte Survivor diye anlattık ya.
Evet.
Hayatta kalabilme programı. Açlığa tahammül edebilme. 3 gün bir şey yemiyor. Ama sürekli hareket halinde. İşte bu, bakıyorsunuz orucu yazın kışın tuttuğumuz gibi 7 yaşında çocuk da tutuyor. 12 yaşında çocuk da tutuyor. 18 yaşında genç de tutuyor.
Yaşlılar da tutuyor.
30 yaşındaki olgun da tutuyor. Kemale ermiş 50-60 yaşında adamlar da tutuyor. Benim gibi 70 yaşında ihtiyarlar tutuyor.
Evet.
Benim çocukluk orucumu biliyorum. Gençlik orucumu, orta yaşlılık orucumu, olgunluk orucumu ve artık ölüm orucu. Yaşlandık. Her zaman ölüm gelecek bana. Yaşım 70.
Allah hayırlı
olsun. Şu anda ben tuttuğum oruç, ölüm duygusunu hissederek oruç nasıl tutulur? Onu ben yaşıyorum şu anda. Dinleyicilerim genç. Orta yaşlı. Orta yaşlı orucunu tutuyorlar. Ben şimdi orucu tutarken orucun arka plandaki mekanizması bu oluyor. Yani sabır artık.
Evet.
Sabır. Başka merhamet olayı mesela. Ramazan'da merhamet tabii çok önemli bir şey. Daha önce de ifade ettim. Allah-u Teala'nın en dominant ismi merhamettir. Ve insanımızda bak oruç tutan toplumlarda merhamet çok yaygındır. Oruç tutmayan toplumlarda merhamet oruç tutanlardaki kadar yaygın değildir.
Değil maalesef. Evet.
Toplumun geneli merhametlidir. Oruç tutuyoruz, yokluğu görüyoruz. Zekat veriyoruz, malımızı paylaşıyoruz. Avrupa'da bu yok. Paylaşma diye bir şey yok. Mesela Rusya'dan Redife diye birisi gelmişti. Ziyaretime geldi fakültede. Türkçeden kitaplar tercüme ediyor. Osman Hocamızın kitaplarını tercüme ediyor. Bana dedi ki bazı kelimeler var Rusça'ya tercüme edemiyorum dedi.
Evet.
Niye diye Redife'ye sordum. Dedi ki mesela dedi karşılıksız yardım etmek. İsar mesela.
İsar kelimesi.
Ya bir insan bir insana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey bekliyordur.
Başkasını kendine bizim tercih etme.
Rus moral, ahlak lügatında böyle bir şey yok. Yani karşılıksız vermek yardım etmek diye bir şey yok. Hiçbir şey beklemiyorsun. Veriyoruz. Rabbim sen beni sev, benden razı ol. Karşılığında cennette la nuride minkum cezaen ve la şükura. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma bir gün fakir geldi, bir gün esir geldi, bir gün bilmem falan köle geldi.
Köle geldi.
Hepsinin karnlarını doyurdular. Kendileri evde aç kaldılar. Bunu şimdi Rusça'ya bu ayeti nasıl tercüme edecek?
Şimdi de bir tane var, onu da veriyor. Bir şey kalmıyor. Yani.
Yok, evde aç kalıyorlar.
Bir bitti. Şey kalmıyor.
Bunu da Rusça'ya tercüme edemiyorsunuz. Almanca'ya tercüme edemiyorsunuz. Bunu İngilizce'ye tercüme, Fransızca'ya tercüme edemiyorsunuz. İsar kelimesinin karşılığı yok.
Evet.
Maddi de bir beklenti yok. Manevi olarak da beklentin yok. Hatta bana teşekkür et şeklinde bir beklenti de yok. La nuride minkum cezaen ve la şükura.
Evet.
İşte Ramazan bu merhamete kazandırıyor. Bizde bu merhamet duygusu eğer Türk halkında mütahalı olsun Müslümanlarda merhamet duygusu güçlüyse bunun birinci sebebi namaz, ikinci sebebi oruçtur.
Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize Ramazan ve oruçtan bahsediyorlar. Ve orucun manevi faydalarından bahsediyorlar. Kıymetli hocam oruçluyken dedikodu yapmamak, gıybet etmemek, sonra başkasına iftira etmemek gibi bunların da işte orucu bozan yönlerden olduğu yani belki fıkıh kitaplarında geçmiyor ama tasavvuf kitaplarında çok fazla geçiyor. Yani bunlara nasıl engel olmak gerek, engel olabiliriz? Yani boş konuşmayacağız, malayani konuşmayacağız. Bunlar da toplumun hastalıklarından. Oruçta da bunların eğitimi verilmesi gerekiyor belki. Orucun biraz da bu yönüyle alakalı bilgiler, orucun bu yönüyle alakalı bilgiler verebilir misiniz? Buyurun Sayın Hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim, dedikodu ve la yateb ba'dukum ba'da eyyuhibbu ehadukum en ye'küle lahme ahihi meyten fekerihtumuh. Hucurat suresi işte 12-13 ayetlerinde Cenab-ı Allah yasaklamış.
Evet.
Ve ayet-i kerime bu tabi ya. Hadis-i şerif değil. Orada bir metafora benzeyen bir dil kullanmış Allah. Dedikodu yaptığınızın, efendime söyleyeyim, ölü vaziyette etini yediniz diyor.
Ölü etini yediniz.
Yani dedikodu, ben senin dedikodunu yaptım. Bunun anlamı nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah'a göre. Dedikodu yapmanın anlamı nedir? Bize göre ben dedikodu yaparım, seviyorum, hoşuma gidiyor. Ama Allah sevmiyor. Dedikodu yaptığın insanı sen öldürdün diyor önce.
Evet.
Birinci manası bu.
Öldürdün.
Aldın bıçağı, kalbinin ortasına sapladın, öldürdün. İki, ondan sonra onun etini ağzınla ısıra ısıra yedin. Çiğ vaziyette.
Ölü eti yedin yani.
Tabii.
Evet.
Ve ahirette de azabı, gıybetin o dedikodusunu yaptığın insanın cesedi konacak. Isıra ısıra bütün etlerini yiyeceksin, yedirtilecek. Azabı da ahirette el ceza min cinsil amel. Yani işlenen suçun karşılığı, işlenen suç nasılsa onun türünden ceza verilecek. Ayet ta ona işaret ediyor.
Evet.
Ondan sonra kardeşini öldürmen ve ondan sonra onun etini yemen. Direkt Allah-u Teala Hazretleri yamyamlık olarak anlatıyor.
Evet.
Direkt.
Yani büyük günah ya.
Hatta bir hadis-i şerifte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh oturup sohbet ediyorlardı. O sırada Hazreti Ömer'in oğlu geldi.
Evet.
Hanımı ekmek pişirmiş. Tandırdan yeni çıkmış. Böyle buhar. Taze bir ekmek. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hadi peygamberimizin evine gidelim dedi. Ve ondan biraz peynir isteyelim. Keş isteyelim. İçine koyalım dedi. O sırada önlerinden birisi geçti gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ya bu çok uykucu bir adam dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh evet dedi. Bu adam uykuyu çok sever dedi. Dedikodu yaptılar.
Dedikodu yaptılar.
Ondan sonra gittiler peygamberimizin evine. Kapıyı çaldılar. Tak tak tak. Peygamberimiz güler yüzle açtı. Hoş geldiniz dedi. Peygamberimiz de dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, eşim dedi bir fırında ekmek pişirdi, sıcak. Eğer evinizde peynir varsa bunun içerisinde katık koyar mısınız dedi. Ekmeği açtı peygamberimizin önüne koydu. Peygamberimiz baktı, tebessüm etti. Bu ekmeğin içinde katık var dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, efendim bir şey yok dediler yani. Peynir koyun diye size getirdik. Hayır var dedi. Ne var efendim? Az önce birisinin dedikodusunu yaptınız. Onun eti var katık olarak dedi. Yiyebilirsiniz dedi.
Evet, Allah korusun.
Bunun üzerine Hazreti Ebubekir dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah dedi. Biz o adama uykucu dedik. Ama adam hakikaten uykucu dedi.
Yani var olan bir şeyi söyledik.
Yani yalan konuşmadık dedi.
Evet.
Dediğimiz doğru. Hakikaten uykuyu seven bir adam. Peygamberimiz olan ve doğru bir şeyi konuşmaya ama sizin bu konuştuğunuzu o giden adam duyunca üzülür mü? Üzülür değil mi? Bir kimseyi üzüleceği bir şekilde onun yanında olmadan başka bir yerde konuşmaya dedikodu derler. Konuştuğun doğru. Efendim doğruyu konuşuyor. İşte doğruyu konuşmaya dedikodu derler. Yanlış konuşursan, yalan konuşursan ona da iftira adı verilir.
O da iftira olur evet.
Dolayısıyla siz O insanın eti şu anda ekmeğin arasında, katığınız var. Benim vermeme gerek yok. Ve buyurun yiyin dedi Peygamberimiz. Yani olan bir şeyi konuşmak dedikodu değildir diye biliyorlarmış. Olan bir şeyi konuşmaya dedikodu derler.
Olmayan iftira oluyor zaten.
Olanı konuşmayacaksın.
Evet.
Bir eksiği var değil mi? Konuşmayacağız. Söyleyeceksen yüzüne, ya sen uykucusun, uykunu azalt diyebilirsin. Problem yok burada.
Ama arkasından.
Ama arkasından konuştuğunuz zaman işte olmuyor. Peki burada adam öldürmek ne anlama geliyor? Esas bu önemli.
Evet.
Ya bir konuşuyoruz böyle, konuşmamızla, konuşarak adam öldürülür mü? Bu bunu şu örnekle ben anlatmak istiyorum. Tabii merhamet, bir kere merhametsizlik var.
Tabii.
İşte oruç esnasında merhamet gelişecek ya. Merhametimiz gelişiyorsa dedikoduyu azaltacağız.
Azaltmak lazım.
Dedikodu varsa merhametsiz anlamına gelir.
Evet.
Ki bizim şu peygamberimiz Merruz Zahran'dan geçerken ordu 10.000 kişi, bir tane köpek tam askerin geçeceği yolun ortasında yatmış, 4 tane yavrusunu emziriyor. Peygamberimiz bir tane asker dikiyor oraya. Bu köpeği çiğnemesin kimse diyor. Askere şöyle işaret yap diyor. Adam orada nöbetçi bekliyor.
Nöbetçi
ordu nöbetçi geçene kadar
evet.
O hayvan rahat rahat yattığı yerde kendi yavrularını besliyor.
Ordunun yönünü değiştiriyor.
Tabii.
Yani.
Ömer İbni Abdülaziz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu. O da işte 28 sene, pardon 28 veya 29 ay halifelik yapmış. Emevi halifesi ama adaletiyle meşhur. Ona da 5. halife diyorlar.
5. halife olarak biliniyor.
Ma'arratun Numan. Rus uçakları bombaladı türbesini maalesef.
Maalesef.
Ömer İbni Abdülaziz Mısırlılara mektup yazıyor. Diyor ki Mısır'da develere siz 300 kilo yük yüklüyormuşsunuz. Bana böyle haber geldi. Bir deve 150 kilodan fazla yük yüklenmez. Eğer 150 kilodan fazla develere yük yüklerseniz bunun cezasını görürsünüz diyor. Ta bulunduğu Şam şehrinde Mısır'daki develerin taşıyacağı yükün miktarını tespit ediyor.
Yani hayvanseverlik
fazla işte yük yüklemeyi yasaklıyor Ömer İbni Abdülaziz.
Evet.
Ya. Neyse.
Hayvanlara merhamet. Her yani şeye
merhametsizlik.
Merhametsizlik.
Şimdi şöyle bir şey. Diyelim ki işte arkadaşımız orada oturuyor.
Evet.
Arkadaş orada oturuyor. O arkadaş seni çok iyi biliyor. Diyor ki Vahit Bey diyor. Pırlanta gibi diyor. Beyefendi diyor. Centilmen diyor. Merhametli, kibar, nazik, güzel konuşan, çok iyi bir insan. Sana toz kondurmuyor.
Evet.
Onun gözünde çok büyük birisisin. Gelince Vahit Bey hoş geldiniz diyor. Nasılsınız diyor. Samimiyet gösterisinde bulunuyor. Çünkü onun iç dünyasında inşa ettiği Vahit çok büyük bir Vahit. Saygın bir Vahit.
Evet.
Şimdi ben o arkadaşımıza gidiyorum. Diyorum ki kardeşim, siz Vahit Bey'i iyi biliyorsunuz ama benim kadar bilemezsiniz. Ben arkadaşım. Bu Vahit Bey evde hanımını dövüyor. Vahit Bey, efendime söyleyeyim, ağzı da çok bozuk birisi. Ve geçen gün hanımı geldi bana, şikayet etti. Hocam beni dövdü, dövdü, dövdü. Bak gözüm de morardı. Ve mor eve gitmek zorunda kaldım.
Dedi.
Dedi. Şimdi bu bilgiyi ben sana verince içindeki Vahit eski Vahit olur mu?
Olmaz ya.
Onun içindeki Vahit'i ben bu dedikoduyla öldürdüm mü? İşte Kur'an bunu anlatmak istiyor. Dedikodu yapmak o adamı öldürmektir.
Evet.
Ondan sonra ne olacak peki gerisine? Burada olay burada bitmiyor. Daha önceden seni karşılarken "Aa sayın hocam, Vahit Bey hoş geldin" diye. Hoş geldin hocam diye kenara çekiliyor. Eskiden tokalaşıyor, merhaba diyor, halatı soruyor, şeker ikram ediyor, çay ikram ediyor. Şimdi uzaktan bir merhaba.
Selam
hay diyor şöyle. İngilizlerin yaptığı gibi. Evet. Hay. Merhaba, hello diyor. Başka bir şey yok. Ne oldu?
Vahid öldü.
Eski Vahid öldü. Evet. Öldüren katil benim. Kur'an'da Hucurat Suresinin 11, 12 ve 13 numaralı ayet-i kerimesi bunu anlatıyor.
Evet.
İşte oruç tutarken dedikodu yapmak Şafii mezhebine göre orucu bozuyor. Bizim mezhebe göre değil.
Evet.
Şafii mezhebine. Ölü vaziyette kardeşinin etini yedin, ekele kelimesi geçiyor orada. Ekele maddi bir şeyi yemek anlamına geliyor. Sanki maddi olarak yemişin gibi.
Evet.
Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle diyor ki orucunuzu bozacağınız zaman diyor bana gelin ben size ne zaman orucun bozulacağını söyleyeceğim diyor. Havar kahramınıza gelin ben size emir vereceğim diyor. Herkes sırayla gidiyor. Ya Resulallah orucumuzu bozun, bozun, bozun. O sırada bir genç kız geliyor. Annesiyle babası gönderiyorlar. Resulullah'a git de bir sor bakalım. Artık hava karardı. Bozalım mı bozmayalım mı? Tam o sırada evin reisi abisinin dedikodusunu yapıyormuş.
Evet.
İşte abim şöyle yaptı, abim böyle etti falan filan. Üç kişi, işte kızı, anne ve baba, aile dedikodu yapıyorlar. O dedikodunun üzerine efendime söyleyeyim, peygamberimizin yanına gidiyor kız. Babası gönderiyor. Ya Resulallah diyor, babam beni gönderdi. Evet. Orucu bozalım mı diyor, soruyor.
Açalım mı?
Peygamber bakıyor, tebessüm ediyor. Evladım siz zaten orucu bozmuşsunuz.
Orucu açmışsınız diyor. Evet.
Ağzınızın kenarlarında et parçası görüyorum sizin diyor.
Yani demek ki dedikodu orucu var, gıybet orucu, sadece yeme içme orucu değil.
Ya yani. Siz orucu bozmuşsunuz zaten diyor.
Evet.
Şafii mezhebi işte bu gibi hadisleri delil alıyor. Şafii mezhebine göre oruç tutarken dedikodu yapmak orucu bozuyor. Bizim Hanefi mezhebinden olduğumuz için bizde o problem yok.
Evet.
Ama problem yok deyip de oruç esnasında dedikodu yapmak günah. Oruçlu değilken de dedikodu yapmak yine günah.
Oruca zarar veriyor yani.
Bütün sevabını alıyor götürüyor.
Evet.
Mesela ikimiz falanca birisinin dedikodusunu yaptık. Ve bugün de oruçluyuz. Falanca kişinin dedikodusunu yaptık. O gün tuttuğumuz Ramazan orucunun sevapları o insana yazılıyor.
Evet.
Ahirette Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Ya Rabbi ben Ramazan ayında oruç tutmuştum. Nerede bu oruç? Ey kulum falanca kişinin arkasından gıybet yaptınız. Arkasından olmadığı yerde onun hoşlanmayacağı şekilde konuşma yaptınız. Ve sizin tuttuğunuz oruçların sevabını ona verdim. Oruç tutmamış gibi oldunuz.
Elimiz boş kaldı.
Pek çok amellerimizin sevabını orada bulamayacağız. Ya Rabbi umreye gitmiştim, nerede sevabı? Ya Rabbi hacca gitmiştim, nerede sevabı? Ya Rabbi ben şu kadar sadaka verdim, nerede sevabı? Dedikodu yapanlara hep dağıtılacak bunlar. Sana hiçbir şey kalmayacak.
Evet.
Bu kadar ağır. Yani ağza sahip olmak, dile sahip olmak, söz orucu tutmak.
Çok zor.
Bir tane talebem var. Böyle riyazet falan yapar. Tabii riyazette çok ibadet, az uyumak ve konuşmamak lazım.
Az konuşmak.
Ve nefis terbiyesidir. İnsanı evliya yapar. Dedim bir ay süreyle hiçbir soru, hiçbir sorun, hiçbir problem getirme. Olur hocam. İşte 51 yaşında bizim doktor öğrencilerinden birisi. Olur hocam dedim. Baktım geçen gün mesaj atmış. Hocam şu konu hakkında bana bilgi verir misiniz? Dedim yasak. Sen sonunda riyazet desin.
Evet.
Soru sormak yasak, konuşmak yasak. Böyle sessiz ölü gibi duruyorsun. Yani susmak denen ölümü yaşıyorsun. Açlık bir ölüm, susmak da bir ölüm. Uykun geldiği halde uyumamak da bir ölüm türü.
Sükut orucu yani.
Ama insanı olgunlaştırıyor bu.
Evet.
Kolay değil. Tabii ondan sonra odamla geldi. Ya ben yanlış mı yaptım dedi. Dedim konuşmayacaksın. Yani konuşmak yasak. Kaç gün? 40 gün. Tabii 40 gün konuşmayacaksın o kadar. Ancak zaruri bir şey. Karnım aç. Ya ekmek verelim sana. Onu konuşabilirsin. İşte tabii utandı da bir yandan da. Ya ben de öğretmenim. Söylemem lazım. Yüzü kızardı. Aklıma Aristo geldi. Yani utanınca yüzü kızarmak. Aristo'nun oğlu Aristoteles'e soruyor. Bir insanda en güzel olan şey nedir? Aristoteles oğluna cevap veriyor. Utandığı zaman şu yüzünün, yanaklarının kızarmasıdır.
Evet.
İnsanı o kadar güzel yapar ki diyor. Mahcup insan dışarıdan çok güzel gözükür. Bunun en güzel örneğini rahmetli Musa Efendi Hazretleri'nde görürdüm. Çok mahcup bir insandı.
Mahcup.
Yüzü pırıl pırıl, böyle yüzü kızarık. Öylesine ki bir genç kızdan daha hayalı, daha utangaç idi. Allah dostu.
Evet.
El haya minel iman.
Haya imandandır.
Haya var, utanmak var, iman var.
İman var.
Utanmak yok. Men la haya lehu, la imane lehu. Utanması olmayanın imanı da yoktur diyor.
Allah korusun.
Bunlar hep yani orucun bize kazandıracağı artı plus değerler.
Evet.
Orucu işte merhamet eğitimi dedik. Efendime söyleyeyim, dedikodu yapmamak dedik.
Hep sabır eğitimi dedik.
Sabır eğitimi dedik. Yani kendi sınırını, yani içe dönüş hareketi ve kendini kendinin tartması hareketi. Seni yine sen tartıyorsun. Ben değil.
Evet.
Ben kaç kilo geliyorum? Benim özgül ağırlığım nedir acaba? Ben insan mıyım? Yoksa biliyorsunuz hayvanlık da bir mertebedir bizde. Tasavvufta hayvanlık diye mertebe var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhum edal, hayvanlıktan aşağı seviye de var.
Evet.
Hayvanlıktan aşağı seviye de bir mertebedir. Hayvandan aşağı olmak bir mertebe, hayvanlık seviyesine çıkmak bir mertebe, hayvanlıktan insanlık mertebesine çıkmak bir mertebe, insanken insanı kamil, Süpermen veyahut da Friedrich Nietzsche'nin dediği gibi Übermen de o da bir mertebedir.
O da bir mertebe.
Böyle mertebeler, yedi tür, yedi basamaklı bir mertebe var. Kabe'ye tavaf etmemiz de bizi insan yapar. Yedi mertebeli en kamil Süpermen yapar.
Yedi defa dönüyoruz, evet.
Şu bunları orucu değerlendirirken bunları göz ardı etmemek lazım. Oruç çok bol bol Kur'an okuyacağız. Ve manasını düşüneceğiz.
Allah,
okuduk, Arapça
Allah'la
bilmiyoruz.
Konuşacağız ya.
Ya Allah Kur'an-ı Kerim okumak demek, Allah'la konuşmak.
Allah'la konuşmak demek.
Allah'la konuşmayı istiyorsun, aç Kur'an oku. İstemiyorsun, okuma.
Evet.
Olay bundan ibaret.
Evet hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.